Ayrım 17. Sayfa 226. Bu emrim 3 ila 4 Nisan gecesi 04.35'te Abidin Bey'e tebliğ edilmiş. İçten teessürüm tabiiydi ama bunu göstermenin memleketin selameti için ziyanlı olacağını düşündüğümden bu yolda hareketin pek isabetli olduğunu da herkese anlatmayı kendime bir vazife bildim. Hacı efendilerin bunun benim tarafımdan tertip edilmiş bir oyun olduğu zehabına kapılarak bana emniyetleri kalmadığını da hissediyordum. Fakat Refet Bey'den ayrı olduğumu göstermek daha fena olurdu. Bu sıkıntıyla Ankara'ya ulaştık. Mustafa Kemal'e takdim olunduk. Müdafaa-i Hukuk Umumi Merkezi heyeti, temsiliye mensupları ve bazı mebuslarla görüşüldü. Tutulan yolun isabetli olduğu kabul edildi. Gece verilen bir ziyafette de Mustafa Kemal herkese ayrı ayrı iltifatta bulunmuştu. Ankara'yı gezen hacı ağalarımız oradaki kendi kafadarlarıyla görüşüp koklaştılar ve milli teşkilatın iç yüzünü kendi görüşleriyle anladılar. Orada esaslı bir askeri kuvvetin olmadığını da gördüler. Padişahların alayiş ve saltanatlı halini kudret sanan bu insanlar, Mustafa Kemal'de gördükleri sadeliği güvenilebilir bir kudret sayamazlardı. Bu surette Ankara'ya gidiş otoritemi sarsmış, kumandanlık vakarımı kırmıştı. Artık kumandanlıkta kalamazdım. O gün istifamı verdim. Bu kararımdan hoşlanmadılar. Geri aldırmak için uğraştılar. Ben ısrar ettiğim için kabul etmek mecburiyetinde kaldılar. Yerime henüz İstanbul'dan kaçıp gelmiş olan Miralay İsmet Bey'i İnönü tayin edip birlikte Konya'ya dönüp kumandanlığı orada kendisine devretmemi emreylediler. Refet ve Kurmay Binbaşı Salih, Orgeneral Omurtak ile beraber olmak üzere bütün heyet akşam treniyle hareket edecektik. Öğleden sonra Ulus Meydanı'na bakan bahçede oturmakta olan Mustafa Kemal'e veda etmeye gittim. Beni yanına oturttu. İstifamı iyi karşılamadığını, bu sıralarda Konya'da bulunmaklığımın faydalı olacağını söyledi. İsmet Bey'e yardımcı olacağımı, vatani vazifemden ayrılmayacağımı bildirince memnun oldular. Sonra da kendilerinden bir şey sormaya müsaade etmelerini rica ettim. Buyurunuz. İngilizler yeni bir kuvvet gönderir, her taraftan bizi sıkıştırırlarsa hareket tarzımız ne olacaktır? Bir an durdu, yüzüme baktı ve gülerek dedi ki, karşı koymakta son kalanlarımız bir tepede hayatlarına son verirler. Gelecekte burada yatanlar vatanlarını kurtarmaya çalışanlardır ve yazılı bir taşa sahip olabilirlerse mükafatlarını bulmuş olurlar. Mustafa Kemal'in bu cevabı içimi sızlattı. Konya'da Amerikalı Miss Kohman'ın yukarıda yazdığım sözlerinden bahsederek dönüşte ona bir cevap vermek için bu soruyu sorduğumu aflarını dileyerek arz ettim. Gafiller diyerek elimi sıktı ve hayırlı yolculuklar temenni etti. Kayıtsız ve şartsız o anda emirlerine girdiğimi söyleyebilirim. Fakat zorla veya korkudan böyle yaptı diyecekler diye vazgeçtim. Bu hal onun kimseyi zorlamadığını gösteren bir örnektir. Konya heyeti Refet Bey ve 12. Kolordu Kumandanlığı'na tayin olunan Miralay İsmet Bey ile birlikte Konya'ya hareket etmiştik. Yolda İsmet Bey ile konuşurken, "Böyle yapmamalıydınız. İyi tanındığınız bir yerde siz daha iyi iş görebilirdiniz." gibi sözler söyledi. Kendilerine her surette hizmet ve yardım edeceğimi ve benden iyi muvaffak olacaklarını cevabını verdim. Ilgın'dan Konya Merkez Kumandanlığı'na bir telgraf çekerek bütün subayların oraya varışımızda Kolordu Dairesi'nde toplanmalarını bildirdim. Konya istasyonundaki karşılama töreninden sonra İsmet Bey ile Kolordu Dairesi'ne gittiğimiz vakit subaylar salonu doldurmuş olarak bizi bekliyorlardı. Onlara şu şekilde hitap ettim. Arkadaşlar, Ankara'dan geliyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın büyük iltifatlarına nail olduk. Fakat oraya gidiş tarzı beni incittiği için kumandanlıktan istifa ettim. Yerime İstanbul'dan henüz kaçıp gelen Miralay İsmet Bey'i tayin ettiler. Size son emrimi verdikten sonra kumandayı kendilerine teslim edeceğim. Ama sizlerden ayrılacak değilim. Yine içinizde kalarak vatanın kurtarılması için birlikte çalışacağım. Arkadaşlar, biz şimdiye kadar padişah hükümetine bağlı ve ona sadakat yemini vermiş bir halde bulunuyorduk ve İstanbul'da namuslu bir hükümete destek olmakta fayda umuyorduk. İstanbul hükümeti kimlerden teşekkül ederse etsin hiçbir kudrete malik olamayacağı ve padişahın da hareket tarzının hıyanet denecek hale geldiği artık tahakkuk etmiştir. Bunları oradan yeni gelen İsmet Bey de şimdi size izah edecektir. İşte ben bu kanaatle manevi mesuliyeti üzerime alarak padişaha verdiğiniz sadakat yeminini sizden kaldırıyorum. Ulul emir sıfatı ile son emri bundan sonra İstanbul hükümetini değil Mustafa Kemal Paşa'yı tanıyacak, onun emrine tabi olacaksınız ve olacağız. Bunu kabul ediyor musunuz? Salonda heyecan son haddine varmıştı. Hepsi birden esas duruşa geçtiler. Gözleri çakmak çakmak yüksek sesle şu cevabı verdiler. Kabul ediyoruz. Sonra dönüp İsmet'in elini sıkıp kumandanlığının kutlu olmasını diledim. O da bana teşekkürle başlayan bir konuşma yaptı ve İstanbul'da gördüklerini, orada ümit kalmadığını anlattı. Bunları ertesi gün halka da açıklayacağını bildirdi. Toplantı dağıldı, İsmet Bey Bağdat Oteli'ne gitti. Otelden Ankara'ya olanı biteni anlatmış, bunun üzerine Mustafa Kemal benim tekrar kolordu kumandanlığına tayin edildiğimi, Refet Bey ve maiyetleriyle birlikte hemen Ankara'ya dönmelerini emretmiş. O da bana bildirdi. Ertesi gün hükümet meydanında toplanan halka Refet ateşli bir nutuk söyledi. Daha sonra da İsmet Bey İstanbul'un halini ve oraya ümit bağlanamayacağını anlattı. Akşam üzeri halkın büyük tezahüratı ile teşhiye edildiler. Mustafa Kemal'e teşekkür telgrafı çekerek yeni baştan kumandanlık işlerine, fakat bu sefer Mustafa Kemal'in emrinde olarak başladım. Hamdolsun o ölünceye kadar izinden ayrılmadığım gibi bugün bu emeklilik halimle de onun izindeyim. Salih Paşa kabinesinin istifası ile damat Ferit Paşa'nın tekrar hükümet başına gelmesi ve Harbiye Nazırı Fevzi Paşa'nın çakmak Ankara'ya kaçışı Mustafa Kemal'in ne kadar haklı olduğunu gösteriyordu. İşte böyle bir ortam içindeyken Miss Kohman'a Mustafa Kemal'le Ankara'da aramızda geçen konuşmayı anlattığım vakit o da bana şu cevabı verdi. Siz işinizi bilirsiniz, tuttuğunuz yolda yürüyebilirsiniz. İlkbaharda padişah ve Ferit Paşa hükümetinin teşvikiyle Bolu, Düzce, Adapazarı, Geyve ve taraflarında milli mukavemet aleyhtarlarının isyanları haberleri geliyor. Bu isyanların Yozgat, Zile, Tokat taraflarına ve Urfa civarındaki milli aşiretine sirayet ettiği öğreniliyordu. Ama neticede hepsi bastırılmıştı. Konya'da kontrol zabitliği yapan İngiliz teğmeninin nezaret altında bulundurulmasını Ankara emretti. İstasyondaki Bağdat Oteli'nde yatan bu subay, kendisini gözetleyenleri hastalık bahanesiyle ifade ederek gizlice sağladığı birkaç atlının yardımıyla gece savuşmuştu. Etraf kazalara telgraf çekip derhal yakalanıp getirilmesini istedim. Beyşehir'den süvari baytarı Saadettin Bey, maiyetini aldığı bir müfreze ile birlikte bizzat araştırmaya çıkarak çobanlardan kaçanların izlerini öğrenmiş, Akseki ile Antalya arasındaki dağlarda yakalayıp getirdi. Kaçıranlar mahkemeye verildi. İngiliz subayı da Ankara'ya gönderildi. Giderken bana dedi ki, ben vazifemi yaptım, siz de vazifenizi yaptınız. Artık bana lüzumu kalmayan şu tabancamı lütfen bir hatıra olarak saklayınız. 30 yıl sonra bu zatın Hindistan'da ticaret işleriyle meşgul olduğu haberini aldım. İsmini hatırlamıyorum. Oradan geçen bir vatandaşımızdan beni sormuş. İstanbul'un işgali üzerine Mebusan Meclisi dağıldığından meclisin Ankara'da toplanmasına karar verilmiş, bana da şu telgraf gönderildi. Konya'da 12. Kolordu Kumandanı Miralay Fahrettin Beyefendi'ye. Fevkalade Meclis Azası meyanında kumandanlarımızın da bulunmasını faydalı ve lazım sayıyoruz ve zat-ı alilerin de henüz seçimi ikmal edilmeyen Konya'dan intihap ettirilmesini münasip olacaktır. Bu suretle seçilmekle beraber kolordu kumandanlığı mevkiinden ayrılmanız tabiatı ile icap etmeyecektir. Cevabınıza muntazırız efendim. 10 Nisan 1920 Heyeti Temsiliye adına Mustafa Kemal. Bu telgrafa ben şu cevabı verdim. Ankara'da Heyeti Temsiliye Reisliğine. Şahsıma müteallik meselede mütalaa beyanını zayit görürüm. Şu kadar ki bendeniz kumandanları meclisin icra vasıtası saydığım cihetle halktan bir aza noksan gitmesine mahal bırakılmış olması hatırıma geliyorsa da keyfiyeti yüksek reyinize bıraktığımı arz ederim. Fahrettin. Telgrafımdan sonra Konya'dan vazgeçildi ve Mersin'den adaylığımı koydular. Seçildim. Bu suretle de Cumhuriyetimizin müessesesi olan 1. Büyük Millet Meclisi üyeliğiyle şereflendim. 20 yıl sonra yapılan bir kanunla da 350 lira vatani hizmet maaşına nail oldum. Bu para sonradan artırıldı. Konya'dan da Mevlevi Şeyhi Abdülhalim Çelebi, Ermenekli Hulusi, Karamanlı Arif, Saatçı Zade Hoca Rıfat, dava vekili Refik Koraltan seçilmişlerdi. Meclis Ankara'da 23.4.1920'de büyük merasimle işe başlıyor ve Anadolu'da milli hükümet kuruluyor. Açılış merasiminin cuma namazı ile birlikte dualar edilerek yapılması o zamanın zaruri icaplarındandı. Padişahın kendi şahsını kurtarmak için memleketin parçalanıp başka ülkelere verilmesine rıza göstermesiyle hıyaneti sabit olduğundan artık onu tanımayıp milletin kendi hakimiyetini kullanarak vatanı kurtarmaya çalışması kabul edildiğinden Ankara'da Büyük Millet Meclisi hükümeti kuruldu. Bu hükümetin devlet başkanı yoktu. Meclisin kendisi devlet başkanıydı. Hem teşrii hem icraî salahiyetin sahibi bulunuyor, başbakanı ve bakanları birer birer kendisi değiştiriyordu. Milli birlik, Hamide memleketi düşman işgalinden kurtarmayı, bunun için de milli kuvvetleri bu uğurda birleştirmeyi kendisine esas vazife almıştı. Bu hükümet 2 yıl sürdü. Sakarya ve Afyon savaşlarını başardı. Vatanı bütün olarak kurtardı. Bana 2 defa general rütbesi veren gene bu hükümettir. Barış olunca vazifesini 2. Büyük Millet Meclisi'ne bıraktı. Bu meclise üye olarak İzmir'den seçildim ki devletin adını Cumhuriyet olarak değiştiren gene bu meclis olmuştur. İstanbul ise işi azıtmış, idam fetvaları, menfi propagandalar almış yürümüştü. Bunlar cahil halkta tesirden uzak kalmıyor, her tarafta müflis ruhlu kimseler işliyor, için için köylüler ifsad ediliyordu. Konya hacı ve hocaları da esefle söyleyeyim ki bu yolda yürüyorlar fakat izlerini belli etmiyorlar. Milli harekete taraftar görünerek mukabil teşkilat yaptıkları zannediliyor idiyse de hiçbir delil elde edilemiyordu. Konya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti hükümetin gevşekliğinden şikayetçiydi. Hükümet ise kanunsuz hareketten çekiniyordu. Mayıs ayının 4. günü akşamı Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti vilayet konağının arkasında bir toplantı yaptı. Vali ile bizleri ve diğer ileri gelenleri bu toplantıya davet etti. Toplantıdaki görüşmeler hissedilen felaklıkları giderecek tedbirlerin alınması ile şüpheli şahısların tevkifleri üzerinde toplandı. Vali ve diğer vilayet erkanı şikayetlerin dedikodudan ibaret olduğunu, lüzumsuz vehme kapılmanın doğru olmadığını, delil olmayınca zan üzerine kimseyi yakalayamayacaklarını söyledi. Bu konu üzerinde tartışmalar ilerliyordu. Bir ara odacı bana bir pusula getirdi. İmza yerinde mektubi kaleminde Kazım Gürel ismi vardı. Tanıyamamıştım. Diyordu ki, medreseye şimdi baskın yapılırsa istenilen deliller elde edilebilir. Durumu valiye söyleyip polis memuru ve merkez kumandanı Topçu Yarbay Sabri Bey'i derhal o medreseye gönderip yemekten sonra kalburüstü kimselerle valinin evinde buluşmak üzere ayrıldık. Tekrar toplandığımızda vazifelilerin medresede kimseyi bulamadıklarını, orada toplanan birkaç kişinin dağıldıklarını, ancak birisinin isminin tespit edilebildiğini öğrendik. Bunun bulunmasını beklerken emir subayım yavaşça bana yaklaştı ve kulağıma Kolordu Veteriner Binbaşı Rıza Bey'in acele beni görmek istediğini söyledi. Rıza Bey o sıralarda emekliye ayrılacağından ailesini geçindirmek için motorla işleyen bir değirmen taşı almış ve Konya'nın 20 kilometre kadar batısındaki Pınarbaşı köyüne yerleştirmiş, işletmesini de bir makiniste vermiş, köye gidip gelmek için de tek atlı bir araba almıştı. O gün sabahleyin oraya gitmek üzere benden izin istediği sırada kendisine köylülerle sıkı bir şekilde temas etmesini ve menfi propagandaların onlar üzerindeki etkilerini öğrenmesini tembih etmiştim. Toplandığımız odadan dışarıya çıkıp kendisini gördüğüm vakit çok heyecanlıydı. Henüz köyden geldiğini ve ahvalin kötü olduğunu söylüyordu. Köye gittiğinde makinist kendisine "Aman bey çabuk dön, buralarda kalma. Köylüler Konya'yı basmak için hazırlanıyorlar. Benden hareketlerini gizliyorlarsa da sağlam haber aldım. Bu sabah Araplar Mahallesi'nin imamı buraya gelmişti. Toplanıp gizlice görüştüler. Az önce Konya'ya döndü. Anladığıma göre bütün köylerde fesat kaynıyormuş. Her tarafta silahlı atlılar hazırlanmış. Ben de korkuyorum. Değirmeni kapatıp istasyona gideceğim, demiş. Baytar Rıza Bey de arabasına atlayıp acele yola koyulmuş. Şehre dönerken eşeği üstünde imama rastlamış. Selamlaşmış, biraz da konuşmuşlar. Fakat imam hiçbir ipucu vermemiş. Evine gitmiş. Bu önemli haber üzerine bir subayın yanına birkaç asker vererek imam efendiyi getirmeleri için evine gönderdim. Salona dönerek toplantıda bulunanlara, biraz daha bekleyeceksiniz, iyi haberler var. Aradan yarım saat geçmişti ki görevlilerin döndüklerini haber verdiler. İmam efendi ile iki silahlı köylü delikanlıyı yakalamışlar. Boyunlarında iki sıra fişeklik asılmış fakat silahları bizim askerlerin elindeydi. Subay durumu şöyle anlattı. Sokak köşesinde olan imamın evine vardıkları ve kapıyı çaldıkları sırada köşede iki silahlı delikanlının çıktığını görüp hemen yakalamış, ellerinden silahlarını alarak susturmuşlar. Onlar da korkarak demişler ki, bizim bir günahımız yok. Köylüler bizi acele imam efendiye gönderdiler ki Baytar Rıza Bey'in bugün köye gelip makinist ile görüştükten sonra hemen şehre döndüğünü haber verelim. Bizim vazifemiz buydu. Bunu söylemeye gelmiştik. Başka şeyden de haberimiz yok. İsimleri Veli ve Mehmet olan bu iki delikanlı biraz sıkıştırılınca köyde silahlı atlıların hazırlandıklarını itiraf ettiler. İşte size delil efendiler diyerek bunları salona alıp olanı biteni anlattım. Köylüler durumu açık açık itiraf ederlerken imam inkarda ısrar etti ve kendisinin müftünün akrabası olduğunu söyledi. Konya müftüsü Büyücek Aksakallı Ali Rıza Efendi, kadın hanlı, dini tahsili oldukça yüksek, temiz bir insan olarak tanınmış yaşlı bir zattı. Birdenbire ayağa kalktı ve şunları söyledi. Evet, bu imam benim akrabamdır. Fakat fesat işlere karıştığı sabit olursa idamına ben fetva veririm. Salonda herkesin önünde yapılan soruşturmalarda köylüler açıkladılar ki Konya etrafındaki bütün köylerde gönüllü teşkilat yapılmış, yarın akşam her köyden silahlı atlılar Konya üzerine yürüyecekler ve orada büyüklerine emir verirlerse onu yapacaklar fakat büyüklerin kim olduğunu bilmiyorlar. Bu karşılaştırmadan pek yakın ve vahim bir tehlikenin önünde bulunduğumuz tahakkuk ediyordu. Hazır bulunanlar, sabah namazı vakti geldi, gidelim camilerde işi anlatalım, kimsenin böyle bir fesada karışmamasına çalışalım, köylere haber verelim diye kalkmak istediler. Valinin kulağına eğildim. Hepsini tevkif etmemiz gerekiyor. Ben yapamam, siz isterseniz yapın. Valinin bu cevabından sonra kendilerine sabah namazını burada kılmalarını, sonra hep beraber kolordu dairesine gidilerek lazım gelen işlerin orada yapılacağını söyledim. Onlar namaza durdukları sırada bir manga asker getirttim. Kolordu dairesine askerlerin emniyet tedbirleri altında girdik. Daireye getirdiklerimden şüphe ettiklerimi üst katta bir odaya koyup kapılarına da nöbetçi diktirdim. Bizi tevkif mi ediyorsunuz diye sorduklarında, esefle söyleyeyim ki evet, hem öylesine bir tevkif ki Konya'ya bir saldırış olursa birer birer sizin kafalarınızı kesip asilerin önlerine atacağım. İstediğiniz adamları çağıralım, onlarla her tarafa haber gönderin, kendinize de yatacak ve yiyecek getirtin, dedim. Bir taraftan binanın balkonuna iki makineli tüfek yerleştirirken bir taraftan da korunma tedbirleri aldırdım. Elimde 60 kadar mevcudu olan kolordu karargah muhafız bölüğünden başka asker yoktu. Merkez kumandanı inzibat ve hizmet erlerini topladı. Askeri ortaokulun yaşı büyük öğrencilerine silah dağıtarak jandarma ve polislerle beraber gece vuku muhtemel olaylara karşı savunma tedbirleri alındı. Nezaret altına aldıklarımda bu arada gelen adamları ile etrafa haber gönderdiler. Ben de Ankara'ya olup bitenler konusunda bilgi verdim. Gece bir hadise olmadı. Yalnız Konya'nın doğu tarafındaki bağlar arasında devriyemiz bir takım atlılara rast gelerek ateş açmış, onlar da yaralı bir at bırakarak kaçmışlar. Birkaç gün sonra hapishanede bir ayaklanma oldu. Gardiyanları bağlayarak kaçmak teşebbüsünde bulunan mahkumların bu isyanları askerlerle bastırıldı. Ankara'dan gelen bir emirle de Vali Supi Bey oraya çağrıldı. Beni de vali vekili yaptılar. Arkasından örfi idare ilanı bildirildi. Bu emri de yerine getirdim. Vilayet mektupçusu ihtiyar bir zat olduğu için ona izin verin yerine yukarıda anlattığım olaylar sırasında bana pusulayı veren Kazım Bey'i tayin ettim. Bu zat daha sonra belediye reisliğine ve milletvekilliğine seçilen Kazım Gürel'dir. Merkez kumandanı Topçu Yarbayı Sabiri, polis müdürü Necip, Kolordu Adli Müşaviri Münir'den Koca Çıtak kurulan tahkik heyeti geniş bir tahkikat yaparak uzun bir rapor verdi. Bu raporda özetle deniliyordu ki, hadiseden 25 gün önce Konya'nın Kumköprü bağında Çamlı Babazade Mevlüt'ün bağ evindeki 20 kişilik bir çay ziyafetinde İstanbul'un neşrettiği fetva ve padişahın beyannamesi bahis konusu olmuş, halkı Kuvayi Milliye aleyhinde toplamak karar altına alınmıştır. Beyanname ve fetvayı Çumralı'nın Kamil okumuş ve aralarından 8 kişilik bir heyet seçilerek teşkilata başlanmıştır. Bir hafta sonra da İskender Ali'nin evinde ve daha sonra bir gecede Hacı Ata İbrahim'in Saman Pazarı'ndaki evinde toplanılarak köylere gönderilecekler ayrılmış, bunlara fetva ve beyanname bulunan İstanbul gazeteleri verilmiştir. Bunlar köylerde fetva ve beyannameyi okuyarak halkı lal ederek teşkilat için ihane toplamışlar ve 5-5-1920 çarşamba günü halkın silahlı silahsız Konya Hükümet Meydanı'nda toplanmalarını temin etmişlerdir. 8'i kaçak olmak üzere raporda isimleri bildirilen 36 kişi örfi mahkemeye verildi. Bu sırada Ankara'dan aşağıdaki telgrafı aldım. Konya'da 12. Kolordu Kumandanı Fahrettin Beyefendi'ye. Konya'da yeni tahaddüs eden vakanın izalesi ve tekerrürünün men'i hususunda ittihaz buyrulan tedbirlerin pek yerinde olduğunu arz ederim. 16-5-1920 Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal.